Ayrım 12, sayfa 187. 5. Havaların ısınıp çiçeklerin açmaya başladığı Kuiming Bayramı gelmek üzereydi. Dipnot: Kuiming Bayramı, Nisan başına denk gelen bahar bayramı. Tima ailesinden 19 kişinin kafası hala mutluluk malkanesinin dışındaki ahşap korkuluğa asılı duruyordu. Bu ahşap korkuluk 5 tane kalın ve düz köknar ağacından yapılmıştı. Görünümü bir sancağı andırıyordu. Kafalar korkuluğa çelik tellerle asılmıştı. Kargalar, serçeler ve baykuşlar gelip kafalardaki etleri gagalamış olmalarına rağmen pek güç sarf etmeden Sima Ting'in karısının, Sima Ting'in iki aptal oğlunun, Sima Kuo'nun ilk, ikinci ve üçüncü karılarının, bu üç kadının doğurduğu kızlı, erkekli 9 çocuğun ve o sırada onları ziyaret etmekte olan Sima Kuo'nun üçüncü karısının annesi, babası ve iki erkek kardeşinin kafalarından kim olduklarını hala çıkarabiliyordunuz. Katliamdan sonra köyün üzerine durgun ve ölü ağırlığında bir hava çöktü. Bu katliamdan kurtulanlar hayaleti andırıyordu. Gündüzleri karanlıkta saklanıyor, ancak gece olunca dışarı çıkıyorlardı. İkinci ablam dışarı çıktıktan sonra ondan hiç haber alamadık. Giderken bıraktığı oğlan bize sonu gelmeyen sıkıntılar verdi. Kilerin o karanlık tünelinde saklandığımız günler boyunca çocuk açlıktan ölmesin diye annem onu da emzirmeye başladı. Ağzını ve gözlerini koca koca açıp bana ait olan memeden aç gözlüklü süt içiyordu. İnanılmaz bir iştahı vardı. O iki memeyi iki kuru deri çebe çevirdiği halde bir de dudaklarını büzüp salya sümük ağlıyordu. Ağlaması bir kargaya, bir kara kurbağasına ya da bir baykuşa benziyordu. Yüzündeki ifade ise bir kurdu, vahşi bir köpeği ya da yaban tavşanını andırıyordu. O benim yeminli düşmanımdı artık. Annemin memelerini işgal ettiği zaman ağlayıp zırlıyordum. Annemin memelerini ben yeniden ele geçirince de bu kez o yüksek sesle ağlamaya başlıyordu. Ağlarken gözleri hep açıktı. Kertenkele gibi gözleri vardı. Geberisice, şanganzaydı. Bir kertenkelenin doğurduğu kötü bir ruhu evimize getirdiğin için lanet olsun sana. İki taraflı bir işkenceye maruz kalan annemin yüzü şişti, solgunlaştı. Annemin vücudunda gittikçe uzayan bu kışı, kilerde geçiren turplar gibi uzun, kas sarısı tomurcukların filizlendiğini duyumsadım belli belirsiz. Annemin vücudunda tomurcukların ilk filizlendiği yer memeleriydi. Annemin gittikçe verimi düşen sütünde şeker pancarı tadı aldım. Sima ailesinin o küçük piç kurusu, peki bu korkunç tadı sen de aldın mı? Sahip olduğun şeye gözün gibi bakmalısın ama benim için bunu yapabilmek günden güne daha da zorlaşıyordu. Benim ememediğim sütü o emiyordu. Değerli su kabaklarım, küçük güvercinlerim, porselen vazolarım, deriniz kurudu, suyunuz kurudu, damarlarınız morlaştı, uçlarınız karardı. Güçten düşüp sarktınız. Benim ve o küçük piçin hayatta kalması için annem ablalarımı yanına katıp büyük bir cesaretle kilerden dışarı çıkarak güneşin kol gezdiği insanların arasına karıştı. Bizim evin doğu kanadındaki ambarda hiç buğday kalmamıştı. Eşek ve yavru katır da elden çıkmış, kapkacak parçalanmıştı. Sunakta duran porselen Guanyin başsız bir cesede dönüşmüştü. Annem kilere inerken tilki kürkü mantosunu yanına almayı unutmuştu. Bana ve 8. ablama ait olan başak kürkleri de ortalıkta görünmüyordu. Ablalarımın üzerlerinden bir an bile olsa hiç çıkarmadıkları mantolarının kürkleri yer yer dökülmüştü. Onları üzerlerine giyen ablalarım uyuz yabani hayvanları andırıyordu. Changuanlu batı kanadındaki değirmen taşının altında kalıyordu. Annemin kilere inmeden önce ona verdiği 20 turpa da yemiş ve etrafı çakıl taşını andıran dışkılarıyla kaplamıştı. Annem içeri ona bakmaya girdiği zaman bu sert dışkıları toplayıp anneme fırlatmıştı. Yüzü donmuş ve çürümüş turpları andırıyordu. Beyaz saçları karışmış bir yumağı gibiydi. Yer yer havaya dikilmiş, yer yer sırtından aşağı dökülmüştü. Gözlerinden yeşil bir ışık saçıyordu. Annem çaresizce başını salladı, birkaç turp alıp önüne koydu. Japonların, belki de Çinlilerin bize bıraktığı tek şey yarımkiler dolusu filizlenmeye başlamış şeker pancarıydı. Umutsuzluğa düşen annem Şanganlü'nün henüz kırılmamış olan toprak bir kavanozun içine sakladığı değerli arseniğini buldu. Bu kırmızı tozu turp çorbasının içine kattı. Arsenik eriyince çorbanın üzerinde renkli bir yağ tabakası oluştu ve etrafa çok kötü bir koku yayıldı. Annem karışımı ahşap bir kepçeyle karıştırmaya başladı. Arada çorbadan bir kepçe alıp tekrar wokun içine döküyordu. Bu bulanık sıvı wokun içine dökülürken etrafa sıçradı. Annemin ağzının kenarı garip bir şekilde çarpıldı. Çorbayı kırık bir kasenin içine koyarken Ling de bu çorbayı ninene götür dedi. Üçüncü ablam, ana çorbaya zehir mi kattın diye sordu. Annem başıyla onayladı. Ninemi zehirleyecek misin diye sordu üçüncü ablam. Hep birlikte öleceğiz diye cevap verdi annem. Ablalarım hep birazdan ağlayıp sızlanmaya başladı. Hatta kör olan 8. ablam bile ağlıyordu. Onun ağlaması küçük bir örneğin vızıldaması gibi zayıftı. O büyük ve kara ama hiçbir şey göremeyen gözleri yaşlarla doldu. Ana biz ölmek istemiyoruz diye acıyla yakardı. Ben de onlarla birlikte zırladım. Ana, ana, annem, zavallı yavrularım benim dedi. Ardından yüksek sesle ağlamaya başladı, uzun uzun ağladı. Ağlarken biz de ona eşlik ettik. Sonra gürültüyle sümkürdü. Kırık kaseyi ve içindeki karışımı avluya fırlatıp attı. Ardından ölmeyeceğiz. Ölümden korkmayanı ne korkutabilir ki dedi. Konuşmasını bitirdikten sonra doğruldu ve bizi sokağa yiyecek aramaya çıkardı. Bizim ev köyde sokağa çıkan ilk hane oldu. Sokağa çıkar çıkmaz Sima ailesinin kafalarını gördük. Ablalarım hala biraz korkuyordu ama birkaç gün geçtikten sonra bu görüntüye alışacaklardı. Sima ailesinin o küçük piçi annemin kollarındaydı. Öylece tam karşımda duruyordu. Annem o kafaları işaret ederek ona ''Zavallı çocuk, bunu aklına iyi kazı'' diye fısıldadı. Annem ve ablalarım köyden çıkıp yeniden uyanan vahşi doğada yetişen birkaç beyaz ot kökü topladılar. Daha sonra bu kökleri yıkayıp ezecek ve çorbasını yapacaklardı. Akıllı üçüncü ablam bir tarla faresi yuvası buldu. Tarla farelerinin o lezzetli etini yemek dışında tarla farelerinin yuvaya depoladığı yiyecekler de artık bizim olacaktı. Ablalarım kenevir ipinden örme bir ağla tüm kışı gölette geçirmiş, kara ve sıska balıklarla birkaç karides de yakaladılar. Annem bir gün ağzıma balık çorbası tıkıştırdı. Çorbayı hiç tereddütsüz tükürdüm ve ardından ağlamaya başladım. Annem Sima ailesinin o küçük piçinin ağzına da balık çorbasından bir kaşık tıkıştırınca gerizekalı çorbayı hemen yutuverdi. Annem bir kaşık daha verince onu da yuttu. Annem heyecanla, "Aferin, o kadar da kötü karmadan sonra en azından yemek yemeyi öğrenmişsin." dedi. "Peki ya sen?" diyerek beni üzüldü sonra. "Seni de sütten kesmek lazım." Büyük bir korkuyla annemin memesini sımsıkı avuçladım. Bizim evden çıkıp önderlik etmemizle köyde de bir hareketlenme başladı. Bu tarla fareleri için felaket bir dönemdi. Ardından yaban tavşanları, balıklar, kaplumbağalar, karidesler, yengeçler, yılanlar ve kurbağalar için daha da kötü oldu. Bu koskoca arazide canlı olarak sadece zehirli kurbağalar ve kanatlanmış kuşlar kaldı. Eğer yabani otların büyük bölümü zamanında bitmeseydi, köydekilerin yarısı çoktan açlıktan ölmüş olacaktı. Kuyming bayramından sonra tarlalardan buharlar yükselmeye başladı. Toprak heyecanlı bir şamata içinde tohum ekilmesini bekliyordu. Ama bizim ne toprağa sürecek hayvanımız ne de ekecek tohumumuz vardı. Şişman iri başlar bataklıkta, köyün yuvarlak göletinde ve nehirlerin sız sularında yüzmeye başladığında köylüler başka yerlere göç etmeye başladı. 4. ayda köyün çoğu neredeyse gitmişti ama 5. aya gelindiğinde gidenlerin büyük bir kısmı geri döndü. 3. Fan amca, burada en azından bizi açlıktan koruyabilecek yabani otlar ve yabani sebzeler var. Başka yerlerde bunlar bile yok dedi. 6. aya gelindiğinde başka köylerden pek çok insan da buraya geldi. Çoğu kilisede simaların büyük avlusunda ve terk edilmiş değirmenlerde uyudular. Açlıktan delirmiş köpekler gibi bizim yiyeceklerimizi çalmaya başladılar. Daha sonra 3. Fan amca köyün erkeklerini toplayarak yabancıları sınır dışı etme hareketini başlattı. 3. Fan amca bizim liderimizdi. Yabancılar da kendi liderlerini seçtiler. Gür kaşlı, koca gözlü genç bir adam. Kuş vurmada çok usta bir adamdı. Belinde her zaman iki sapan taşırdı. Omuzunda içi kuru çamur topraklarıyla dolu çuval bezinden bir çanta vardı. Sapanını çeker, hiç nişan almadan sanki rastgele ateş ederdi. Bir gün vurduğu bir keklik ağaçtan sekip 3. ablamın ayaklarının dibine düşüverdi. Keklik yere düşünce kafası paramparça oldu. Başka bir keklik havada çığlık çığlığa uçarken bir topak daha fırlattı ve o da hemen yere düşüverdi. Adam kekliği alıp 3. ablamın yanına gitti. 3. ablamı şöyle bir süzdü. 3. ablam da nefret dolu bakışlarla onu süzdü. 3. Fan amca çoktan bizim eve gelip yabancılar sınır dışı etme planından bahsetmiş ve yabancılara olan nefretimizi körüklemişti. Adam eğilip 3. ablamın ayakları altındaki kekliği alacağına elindekini de yere attı. Bir şey söylemeden oradan ayrıldı. 3. ablam keklikleri alıp eve dönünce anneme keklik eti yedirdi. Ablalarıma ve Sima ailesinin küçük piçine keklik çorbası içirdi. Shangguanlu'ya de kekliğin kemikleri kaldı. Shangguanlu kemikleri yüksek sesle kemirmeye başladı. Katır kutur, katır kutur. 3. ablam keklikleri yabancının verdiğini diğerlerinden gizledi. Kekliklerin o leziz tadına karışan süt mideme giriverdi. Arada benim uykuya dalmamda faydalanan annem meme uçlarını simaların küçük olanın ağzına sokmaya çalışıyordu. Ama oğlan her seferinde meme emmeyi reddediyordu. Yabani ot kökü ve ağaç kabuğu yiyerek büyüyordu. O kadar çok yiyordu ki şaşırırdınız. Ağzına konulan herhangi bir şeyi sanki yalamadan yutuyordu. Bildiğin eşek, dedi annem. Sanki dünyaya ot yemek için gelmiş. Hatta sıçtığı bok bile eşek bokuna benziyordu. Annem onun iki midesi olduğuna inanıyordu. İki tane geviş getiren mide. Sık sık midesinden ağzına doğru çıkan otlar olduğunu görürdü. Sonra gözlerini kapar ve halinden memnun bir şekilde geviş getirirdi. Ağzının kenarında beyaz köpükler oluşurdu. Otları yeteri kadar çiğnedikten sonra boynunu öne doğru uzatıp sessiz sesli yutkunurdu. Köylüler ve dışarıdan gelen yabancılar arasında savaş başladı. Öncesinde 3. Fan amca onlarla konuşmaya gidip kibar bir şekilde köyden ayrılmalarını istedi. Yabancıların temsilcisi 3. ablama o kekikleri veren kuşçu Han denilen adamdı. Ellerini belindeki sapanların üzerine koyup vahşi bir şekilde karşı çıktı. Hiç taviz vermedi. Gavim ve Kuzeydoğu bucağının zamanında kimsenin oturmadığı boş bir arazi olduğunu, buraya o zamanlar yerleşen herkesin de birer yabancı olduğunu, biz nasıl buraya yerleştiysek onların da yerleşme hakkı olduğunu söyledi. Ama konu bu değildi. Söylediklerinin ne yeri ne zamanıydı. Hemen ardından bir tartışma başladı. Tartışma ateşlenince sataşmalar başladı. İtip kalkmalar yaşandı. Veremli 6 numara denilen gözü pek bir köy delikanlısı 3. Fan amcanın ardından elinde demir bir sopayla öne atılıp sopayı Kuşçu Han'ın yaşlı anasının başına geçiriverdi. Yaşlı kadının patlayan kafasından beyni aktı. Oracıkta öldü. Kuşçu Han yaralı bir kurt gibi inledi. Belinden sapını çıkarıp iki topak fırlatınca veremli 6 numaranın iki gözü de kör oldu. Ardından bir meydan savaşı yaşandı. Yabancılar gittikçe savaşı kaybediyordu. Kuşçu Han yaşlı anasının cesedini sırtlandı, bir yandan geri çekiliyor, bir yandan da savaşıyordu. Bu minvalde köyün batısındaki kumlu sırtlara kadar çekildi. Kuşçu Han anasını yere bıraktı, sapanını beline soktu, eline bir topak aldı. 3. Fan amca nişan alarak, başkan hepimizi acımasızca öldürecek misin? Köşeye sıkışan bir tavşan bile dişlerini gösterir, dedi. Konuşmasını bitirmeden elindeki topakla 3. Fan amcanın sol kulağını vurdu. Kuşçu Han, sonuçta hepimiz Çinliyiz. Seni bu kez bağışlıyorum, dedi. 3. Fan amca eliyle yarılmış kulağını kapattı, tek kelime etmeden geri çekildi. Yabancılar kumlu sırtlara onlarca çadır kurup burayı kendi bölgeleri ilan ettiler. 10 yıl sonra burası bir köy haline geldi. Birkaç 10 yıl sonra da müreffeh bir kasaba haline geldi. Evlerini neredeyse Dalan kasabasıyla aynı hizaya kurdular. İki kasabanın arasında sadece bir gölet ve bir patika uzanıyordu. 90'lı yıllarda Dalan kasabası şehrin ilan edildi. Kumlutepe köyü de Dalan şehrinin batı körfezi oldu. Buraları daha o zamanlarda Asya'daki en büyük kuş cenneti oldu. Çin Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bulunan pek çok nadir kuşu buradan satın alabilirdiniz. Nadir kuş ticareti elbette ki gizlilik içinde yürütülüyordu. Bu kuş merkezinin kurucusu Kuşçu Han'ın oğlu Papağan Han'dır. Papağan yetiştiriciliğinden bir servet kazandı. Karısı Genk Lian Lian'ın yardımıyla ilgi odağı oldu ve ardından hapse atıldı. Kuşçu Han anasını kumluğa gömdü, sapını çıkardı, yabancı lehçesiyle bir şeyler söyledi. Sonra küfrederek sokakta iki tur attı. Köylülere şunları söylemişti. İşte şimdi yalnız kaldım. Sizlerden birini öldürürsem ödeşmiş oluruz. Sizden iki kişi öldürsem ben kazanmış olurum. Umarım karşılıklı barış ve huzur içinde yaşarız. Önlerinde veremli 6 numaranın gözlerini kaybetmesi ve 3. Fan amcanın kulağından yaralanması gibi iki örnek olan köylüler onlara bir daha bulaşmayı istemiyordu. 3. ablam, adamın anası öldü, artık kaybedecek bir şey yok, dedi. O günden sonra köylüler ve yabancılar birbirlerine güttükleri kine rağmen barış içinde yaşamaya başladılar. 3. ablam ve Kuşçu Han neredeyse her gün kuşçunun ablama kekikleri verdiği yerde görüşmeye başladı. Başlarda tesadüf eseri karşılaşıyorlardı. Daha sonra açık hava kaçamaklarına dönüştü bu. Birini görmeden diğeri de durduğu yerden ayrılmaz oldu. 3. ablamın ayak izleri gide gele bu toprakları üzerinde ot bitmez, çorak topraklara çevirdi. Kuşçu Han hiç konuşmuyordu. Kuşları ablamın ayaklarına fırlattığı gibi gidiyordu. Bazen iki kumru, bazen de bir sürün olurdu. Bir keresinde neredeyse 3 kilo çeken kocaman bir kuş bıraktı. 3. ablam bu kuşu eve götürmek için çok çaba sarf etti. Hatta her şeyi bilen 3. Fan amca bile bu kuşun adını bilmiyordu. Benim tek bildiğimse o kuşun eşsiz bir lezzeti olduğuydu. Hayatımda ondan daha leziz bir şey tatmamıştım. Ben bu kuşun tadını elbette ki dolaylı olarak kuşun tadının annemin sütüne karışmasıyla almıştım. 3. Fan amca bizim aileyle olan samimiyetine dayanarak annemi sürekli 3. ablam ve kuşçağın arasında gelişen ilişkiye karşı uyarıyordu. Sözlerinde bir alçaklık ve bir kokuşmuşluk vardı. Yeğenim, senin 3 numarayla kuşçağının ah köyün ahlak yapısını bozuyorlar. Köylüler böyle bir ahlaksızlığa daha fazla dayanamaz. Anne, o daha çocuk dedi. 3. fan amca, senin kızların kendi yaşıtlarından çok farklı dedi. Annem, gidip o dedikoduculara cehenneme gitmelerini söyle diye çıkıştı. Annem, 3. fan amcayı başından sarmıştı ama 3. ablam elinde yarı ölü kırmızı başlı bir turnayla çıka geldiğinde onunla ciddi bir konuşma yapmasının zamanı gelmişti artık. Link'ti dedi annem. Bir daha o adamın vurduğu kuşları yemeyeceğiz. 3. ablam gözlerini anneme dikip neden? Onun için kuş vurmak pire yakalamaktan daha kolay dedi. Annem, kolaysa kolay. Sonuçta kuşları vuran o. Birinin yardımının karşılığını ödemek diye bir şeyin olduğunu biliyor musun sen? Dedi. 3. ablam, bir gün ödeşiriz o zaman dedi. Annem, peki neyle ödeşeceksin diye sordu. 3. ablam, evlenirim onunla dedi rahat bir tavırla. Annem ciddi bir suratla, Link'ti. İki ablanın ailemizin yüzünü kara çıkarması yetmedi mi? Bu kez ne dersen de seni dinlemeyeceğim dedi. 3. ablam öfkeyle, ana, senin için demesi kolay tabii. Eğer kuşçağın olmasaydı o şimdiki gibi olabilir miydi dedi. 3. ablam parmağıyla beni işaret etti. Ardından Simalan'ın oğlunu işaret ederek ya da o dedi. Annem benim doğgun yüzümle Simalar'ın küçüğün kırmızı yüzüne bakınca bir an sustu. Ne diyeceğini şaşırdı. Ardından Link'ti. Bugünden sonra ne dersen de artık o adamın kuşlarını yemeyeceğiz dedi. Ertesi gün 3. ablam sırtında bir dizi yaban güverciniyle gelip güvercinleri annemin ayaklarına öfkeyle fırlattı. Göz açıp kapayıncaya kadar 8. ay oldu. Kuzeye yönelen yaban kazı sürüleri köyün güneybatısındaki bataklığa kondular. Köylüler ve yabancılar kancalarını, ağlarını ve diğer eski kaz yakalama yöntemlerinde kullanılan aletlerini alıp kaz avına çıktılar. Başlarda verimli bir hasat oldu. Köyün ana caddesinde ve ara sokaklarda kaz tüyleri uçuşuyordu. Ama kazlar da kısa sürede işi öğrenip bu taktiklere karşı kendi yöntemlerini geliştirdiler. Bataklığın en uzak, en derin yerlerine tünemeye başladılar. Tilkiler bile buralara yuva yapamıyordu. Böylece insanlar da taktiklerini değiştirmek zorunda kaldı. Sadece 3. ablam her gün elinde bir kazla eve dönebiliyordu. Bazen ölü bir kazla, bazen de canlı bir kazla geliyordu. Kuşçuhan'ın onları nasıl yakaladığını kimse bilmiyordu. Annem bu sert gerçekler karşısında ödün vermek zorunda kaldı. Eğer kuşçuhan'ın verdiği kuşları yemezsek beslenme yetersizliği yüzünden köydeki diğer insanlar gibi ödem ya da astıma yakalanacak, gözlerimizde bataklık yakamozları gibi titrek ışıklar parlayacaktı. Kuşçuhan'ın kuşlarını yemek demekse misket tüfeği birliği komutanı ve köprü yıkma ustasından oluşan damat listesine bir de kuşçuyu eklemek olacaktı. 8. ayın 16. günü sabahı 3. ablam her zamanki buluşma yerine gitti yine. Bizlerse evde 4 gözle onun dönmesini bekliyorduk. Evcek ot tadı taşıyan kaz etini yemekten bıkmıştık artık. Kuşçağının alı tadımızı değiştirecek bir şey vermesini bekliyorduk. 3. ablamın yine o eşsiz lezzetteki büyük kuştan getirmesini hayal etmeye cesaretimiz yoktu. Ama birkaç yaban güvercini, kumru, bıldırcın ya da yaban ördeği fena olmazdı ha. 3. ablam o gün eli boş döndü. Gözleri ağlamaktan şeftali kırmızısına dönmüştü. Annem ne olduğunu sorunca 3. ablam, kuşçağın bir grup siyahlar giymiş ellerinde tüfekli olan bisikletli adamlar tarafından kaçırıldı dedi. Onunla birlikte düzinlerce genç adam da aynı şekilde yakalanmıştı. Bağlanıp bir çekirge sürüsü gibi götürülmüşlerdi. Kuşçağın bağlandığı ipten kurtulmak için sıkı bir mücadele verdi. İpleri parçalamaya çalışırken ipin altındaki güçlü kasları balon gibi şişti. Askerler tüfeklerinin kabzasıyla onun kıçına ve beline vurup ayaklarıyla bacaklarını tekmeleyerek zorla yürüttüler. Gözleri öfkeden öyle kızardı ki sanki birazdan gözlerinden kan fışkıracak ya da ateş püskürecek sanırdınız. Neye dayanarak beni yakaladınız diye bağırdı Kuşçuhan. Takım lideri bir avuç çamur alıp Kuşçuhan'ın yüzüne fırlatınca kuşçu geçici bir süre kör oldu. Kafese konmuş vahşi bir hayvan gibi kükredi. 3. ablam ardından koşturdu, sonra durup Kuşçuhan diye seslendi. Birliğin uzaklaşmasını bekledikten sonra yine peşlerine düştü, yine durup Kuşçuhan diye seslendi. Askerler 3. ablama bakıp kötü kötü gülüştüler. Ablam sonunda Kuşçuhan seni bekleyeceğim dedi. Kuşçuhan yüksek sesle hay anasını kim senden beni beklemeni istedi ki diye karşılık verdi. Öğleyin yaban otu kaynatılarak yapılmış çorbanın konduğu tencerede yansıyan yüzlerimizi görünce Kuşçuhan'ın bizim için ne kadar önemli olduğunun bilincine vardık. Buna annem de dahil. 3. ablam 2 gün 2 gece kangın üzerine uzanıp ağladı. Annem onu susturmak için ne yaptıysa hiçbiri işe yaramadı. Kuşçağının yakalanmasından 3 gün sonra 3. ablam kamptan aşağı indi. Üzerindeki bluzu yırtıp utanmaz bir tavırla memelerini ortaya çıkardı. Yalın ayak avluya çıktı. Nar ağacının üstüne çıkıp dallarını asılarak dalları yay gibi esnetti. Annem telaşla dışarı çıkıp onu aşağı çekmeye çalışınca akrobatik hareketlerle çınar ağacına sıçradı. Çınar ağacından büyük bir katalpa ağacına, katalpa ağacından da evin sazdan çatısına atladı. Üçüncü ablamın hareketleri göreni şaşkını çevirecek çevikteydi. Sanki doğuştan kanatlı bir varlığa benziyordu. Çatının tepesine ata biner gibi oturup gözlerini uzaklara dikti. Yüzünde altın sarısı parlak bir gülümseme vardı. Annem avluda dikilip başını ona çevirdi. Zavallı bir şekilde, "Link'ti, anasının güzel kızı, aşağı in hadi. Bugünden sonra sana karışmayacağım. Ne istersen onu yap," diye yalvardı. Üçüncü ablam cevap bile vermedi. Sanki bir kuşa dönüşmüştü çoktan. İnsanların dilini anlamıyordu. Annem, 4., 5., 6., 7., 8. ablalarımı, hatta simaların ufaklığı bile avluya çağırdı. Onları da üçüncü ablamı aşağı indirmek için seferber etti. Ablalarım gözyaşlarıyla ona seslendiler ama üçüncü ablam hala dinlemiyordu. Başını eğip sanki tüylerini temizleyen bir kuş gibi omzunu gagalamaya başladı. Başını öyle geniş açılarda döndürüyordu ki sanki başında döner bir bilye var sanırdınız. Sadece çok kolaymış gibi omuzlarını gagalamakla kalmıyor, hatta başını eğince meme uçlarını bile gagalayabiliyordu. Ablamın kıçına veya topuklarına uzanabileceğinden hiç şüphem yoktu. İstemesi yeterliydi, ağzının ucundaki herhangi bir noktaya ulaşmasına. Üçüncü ablamı çatıya öyle çıkmış görünce onun çoktan kuşlar alemine girdiğini hissettim birden. Artık kuş gibi düşünüyor, kuş gibi hareket ediyor ve yüzünde kuş gibi bir ifade taşıyordu. Eğer annem, üçüncü fan amca ve birkaç güçlü delikanlıyı çağırıp kara bir köpeğin kanıyla üçüncü ablamı aşağı inmeye zorlamasaydı, üçüncü ablamın vücudunda çok güzel kanatlar çıkacak ve güzel bir kuşa dönüşecekti. Bir Çin zümrütü ankası olmasa da belki bir tavus kuşu olmadı belki altın bir sürüne dönüşebilirdi. Ama hangi kuşa dönüşürse dönüşsün kanatlanıp havalanacak ve uçarak kuşçağının peşine düşecekti. Fakat en sonunda en utanç verici ve en rezil sonuç ortaya çıktı. Üçüncü fan amca herkesin maymun diye çağırdığı kısa boylu ama çok çevik olan Zhang Maolin adında bir genci elinde bir kova kara köpek kanıyla çatıya gönderdi. Delikanlı, üçüncü ablamın arkasından sinsice yaklaşıp kara köpek kanı dolu kovayı üçüncü ablamın başından aşağı boca etti. Üçüncü ablam birden ayağa kalkıp kollarını iki yana açıp uçmaya çalıştı. Ama çatının saçaklarına takılıp sendeledi. Ardından da tok bir ses çıkararak tuğla döşemeli zemine çarptı. Üçüncü ablamın başında kayısı büyüklüğünde bir yarık açıldı. Kanı durmaksızın aktı, ardından bayılıverdi. Annemin iki gözü iki çeşme ağlayarak yerden bir tutam ot kapıp üçüncü ablamın başındaki yarığa bastırdı. Sonra 4. ve 5. ablalarımın yardımıyla üçüncü ablamın vücudundaki köpek kanını temizleyip onu kanga taşıdılar. Akşama doğru üçüncü ablam kendine geldi. Annem gözyaşları içerisinde "Link de iyi misin?" diye sordu. Üçüncü ablam anneme bakıp sanki başını sallar gibi oldu ya da başını sallamadı. Gözlerinden yaşlar boşandı. Annem "Benim zavallı kirletilmiş yavrum," dedi. Üçüncü ablam soğuk bir sesle "Onu Japonya'ya götürüyorlar. 18 yıl sonra geri dönecek. Ana, bana bir sunak yapsana. Ben artık bir kuş perisiyim," dedi. Annem bunu duyunca şimşek çarpmışa döndü. İçine karmaşık duygular çöreklendi. Üçüncü ablamın şeytani yüzüne korkuyla baktı. Ağzının kenarına binlerce sözcük akın etti ama ağzından tek bir sözcük bile çıkmadı. Ayrım sonu sayfa 200.